Sayfa 15. Başlarken, 1. Dünya Savaşı'nın sonrası imzalanan ve tam bir teslimiyet belgesi olan Sevr'in ardından Anadolu'da Ulusal Kurtuluş Savaşı başlıyor, bağımsızlığını kazanan Anadolu bu zaferini Cumhuriyet devrimiyle taçlandırıyordu. Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin önündeki ilk hedef, çağcıl temellere dayalı, bilimden ve akıldan yana uygulamalarla ülkeyi baştan aşağı yeniden inşa etmekti. Bu yönde atılan dev adımlar ve devrim niteliğindeki reform hareketleri birbirini izledi. Osmanlı Devleti yerini kararlı adımlarla, insanını yurttaş olarak değerlendiren, laik, demokratik bir sosyal hukuk devletine bırakmıştı. Egemenlik, saray çevresi ve onunla iç içe geçmiş olan din yorumcularının ellerinden alınıp ulusun kendisine devredilmişti. Anadolu insanı yüzyıllar sonra kendi kişiliğine sahip oluyor, bu dünyanın sorunlarını, bu dünyanın imkanlarıyla, bu dünyada çözme yolunu seçiyordu. Mustafa Kemal'in önderliğinde kendi emeğiyle Anadolu toprakları üzerinde bir refah toplumu oluşturmayı amaç ediniyordu. Genç cumhuriyet büyüyor, sadece tarıma dayalı üretim anlayışı yerine devletin öncülüğünde sanayi kuruluşlarına geçilmeye de başlanıyordu. 10. yıl marşında vurgulandığı gibi demir ağlarla örülüyordu Anadolu'nun her yanı. Bu hızlı yükseliş Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümüyle yavaşlama sürecine girmiş, Cumhuriyet onun önderliğinde oturtulduğu raylardan çıkartılmaya, koyduğu ilkelerden küçük de olsa tavizler verilmeye başlanmıştı. Hedeflenen dağın yamacına tırmanırken öngörüsüzlük sonucu yuvarlanan bir kar topu zamanla aşağıya doğru büyüyerek ilerledikçe bir çığa dönüşecek ve inşa edilen tüm güzel şeyleri yıkıp üstünü kaplayacaktı. 1945 yılında 2. Dünya Savaşı'nın bitimiyle küresel güç dengeleri değişiyor, bu değişim Türkiye'yi de içine alıyordu. Dünya iki kutuplu bir yapıya bölünmüştü. Bir tarafta Sovyetler Birliği'nin önderliğini yaptığı sosyalist blok, diğer yanda da Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği kapitalist blok vardı. Bu iki bloğun liderleri arasında yeni bir egemenlik mücadelesi başlıyor, adına da Soğuk Savaş deniyordu. Ve genç Türkiye Cumhuriyeti bu savaşın tam ortasında kalıyordu. Tercihini hür dünyadan yana koyan Türkiye, girdiği ikili ve çok yönlü ilişkilerle bağımsızlığını yavaş yavaş yitirmeye başlıyordu. Siyasi, ekonomi ve kültürel olarak başta Amerika olmak üzere kapitalist hür dünyanın egemenliği altına giriyordu. Bu durum Cumhuriyet devrimlerinin ve yeni hedeflerin geriye dönük restorasyonunu da hızlandırıyordu. Cumhuriyet ve ulusal egemenlik kültürünün temel taşlarından olan köy enstitülerinin ve halk evlerinin kapatılması, demiryolu çalışmalarının yavaşlatılması hatta durdurulması, sanayileşmenin çökertilmesi, madenlerin yağmalanması bu sürecin en net göstergeleriydi. Batılı müttefikler tarafından dayatılan Türkiye hür dünyanın meyve ve sebze bahçesi ve tahıl ambarı olmalı düşüncesi benimsenip uygulamaya konuluyordu. 1946 yılından itibaren hızlanan dinin yeniden siyasallaştırılması yönündeki politik tavır, Cumhuriyet düşmanı gerici çevreleri harekete geçiriyor, yeniden eski ayrıcalıklı sınıflar üstü sınıf olma özlemleri iştahlarını kabartıyordu. Din ve dinden çıkar sağlamanın yolları 1940'lı yılların sonlarına doğru siyasilerce yeniden hatırlanır hale geldi. O tarihlerdeki siyasi iktidarın seçim yatırımı amacıyla dizginleri iyice elden bırakması sonucunda din siyaset malzemesi olmaya başlamıştı. Mayıs 1948'de Sebilür Reşat adlı İslami bir dergi, Allah'ın inayetiyle Sebilür Reşat'a başlıyoruz başlığıyla ve Eşref Edip'in imzasıyla yayın hayatına giriyordu. Dergi 1923 Cumhuriyetini ve devrimleri hedef alıyordu. Eğitimlerini aynı hocalardan ve aynı kaynaklardan alan Cemalettin Kaplan, yani Karases, Mehmet Kırkıncı ve Fethullah Gülen bir yanda yetiştirilirken, Demirel Erbakan ve Özal da diğer yanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde buluşuyorlardı. Molla Said'in ders vermek için Erzurum'a gönderdiği şahsın dizinin dibine çökenler arasında Fethullah Gülen ve Milli Gazete yazarlarından Mehmet Şevket Eygi de vardı. Diğer yandan milli görüşün üstadı Necip Fazıl'ın Büyük Doğusu ortalıkta boy gösterirken, Fethullah da kendi çapında derginin dağıtımını yapıyordu. 40'lı yılların sonunda başlayan din tacirliği Halk Partisi'ne yaramamış, 1950 yılında yapılan seçimleri Adnan Menderes'in Demokrat Partisi kazanmıştı. O günleri Orhan Velikanık 15 Mayıs 1950 tarihli Yaprak Dergisi'nin 26. sayısında şöyle anlatıyordu. Seçimler bitti. Demokrat Parti Halk Partisi'ni korkunç bir bozguna uğrattı. Oysaki Halk Partisi halkı kazanacağını umarak fikirleriyle prensiplerinden son zamanlarda ne fedakarlık etmişti. Bütün yayınlarına göz yumulan din dergileri, okullara konulan din dersleri, yeniden açılan ilahiyat fakülteleri, imam hatip kursları, türbeler, şahsi sermayeye sağlanan imtiyazlar, her türlü irticaya tanınan haklar. Hiçbiri kâr etmedi. Zavallı Halk Partisi. 1950'li yıllar ise Demokrat Parti iktidarının din baronlarına şirin gözükme sevdaları, pusuda bekleyen hilafet artıklarını cesaretlendiriyordu. Kore Savaşı ile ısınan dünya bu savaşın durmasıyla yerini acımasız bir örtülü savaşa bırakıyordu. Dünyaya egemen olmak için her yol mübahtı. Amerika yayılmacılıkla suçladı, Rusya'nın Akdeniz'e inmesini istemiyor, bunun dünyayı felakete sürükleyeceğini savunuyordu. Beyaz Saray ve Pentagon'daki danışmanlar Sovyetleri kendi topraklarına, daha doğrusu sömürebildikleri kadar topraklara hapsetmenin yolunu bulmuşlardı. Batı'da Yunanistan ile başlayan İtalya, Fransa, Almanya, Finlandiya, Danimarka ve benzeri ekonomisi güçlü ülkelerle bir zincir oluştururken, Doğu'da ise Türkiye ile başlayan İran, Afganistan, Pakistan'la biten bir başka zincir oluşturuluyordu. Batı ülkeleri güçlü ekonomileri ve NATO ile çok sağlıklı bir zincirdi. Ancak geri kalmış Doğu ülkeleri için aynı şey söylenemezdi. Zira bu ülkelerde ulusal gelir çok düşük, hızla büyüyen nüfusla beraber işsizlik oranı da dünya standartlarının çok üstündeydi. Gelir dağılımı açısından da insanları arasında uçurumlar bulunan bu ülkelerde doğal olarak sınıflar arası uçurumlar da korkunçtu. Bu durum provokasyonlarla manipüle edildiğinde iç savaşlara yol açabilirdi. Kore ve Vietnam'da yaşanan bölünmeler bu ülkelerde de yaşanabilirdi. Öyleyse ne yapmalı sorusuna cevap da yine Amerikalı uzmanlardan geldi. Bölge ülkeleri açısından en büyük ve en kuvvetli yapıştırıcı din faktörüydü. Aydınlanma diğer bir deyimle sanayi devrimini tamamlayamamış olan bu ülkelerde sınıfsal anlamda örgütlenme bilinci gelişmemiş halkın tek sığınağı ve dayanağı din olgusuydu. Ve projenin adı kondu. Yeşil Kuşak. Dini motiflerin ön plana çıkarılacağı bu ülkelerde sürekli komünizm tehlikesi işlenecek ve Batı bağlamında ve onun güdümünde yapay bir milliyetçilik anlayışı geliştirilecek, istihbarat servislerinin kontrolünde sivil toplum kuruluşları ve buralardan seçilecek kullanışa elverişli kişilerden de sivil milis güçleri oluşturulacaktı. Bu duyguları pekiştirmek için bölge ülkelerinin toplumsal yapıları dini, etnik ve siyasi olarak analiz edildi. Korku oluşturulan duyarlılığı diri tutacak faktörlerin başında geliyordu. Korkuyu beslemek içinse küçük kıvılcımlar ve denetlenebilir iç karışıklıklar çıkartılacak, sansasyonel hedefler seçilecekti. Öyle de oldu. 1960 ihtilali beklenen sonucu vermemişti. 1965 yılında yapılan genel seçimleri Adalet Partisi oyların %53'ünü alarak kazanıyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni başbakanı çiçeği burnunda siyasetçi Süleyman Demirel'di. Siyasete olan ilgisi birdenbire gelişen Demirel, 1964 yılında Adalet Partisi'ne önce üye, çok kısa sürede de masonları da iyice yoldan çıkararak genel başkan oluyordu. Daha siyasal arenada birinci yıl olmasına rağmen başbakanlık koltuğuna oturuyor, genç yaşta elde ettiği bu başarıyı yıllarca koruyor ve gelecek 40 yıla mührünü vuruyordu. Bu öyle bir mühürdü ki hükmünü hala koruyor. 1965 yılında iktidara gelen AP hükümeti, Genel Başkanı Demirel'in ağzından uygulanacak programını açıklıyordu. Yabancı sermaye desteklenecek, özel sermayeye yardım edilecek ve geliştirilecek, özellikle Amerika ile yardım anlaşmaları yapılacak ve rejim komünizme karşı korunacaktı. 1967 yılında Demirel tarafından yapılan bazı atamalar da ilginçti. Gelecek dönemlerde adlarından sıkça söz ettirecek siyasilerin isimleri ilk kez bu dönemde su yüzüne çıkıyordu. Turgut Özal Devlet Planlama Teşkilatı'nın kardeşi Korkut Özal Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın başına getirilirken Necmettin Erbakan da Odalar Birliği Genel Sekreterliği'ne getiriliyordu. Bu üç ismin mühendis olmalarının yanı sıra çok da önemli bir ortak yanları vardı. Her üçü de Nakşibendi tarikatına bağlıydılar ve her üçü de Şeyh M. Zahid Kotku'dan feyz alıyorlardı. 2000 yılına girdiğimiz bu günlerde dürüst bir lider olarak lanse edilen demokratik solcu ve şair Başbakanımız Ecevit, her fırsatta Fethullah Gülen'e övgüler düzmekte. Bu arada yıllardır kavgalı olduğu Demirel'in de Cumhurbaşkanlığı süresini uzatmak için yaşından umulmadık bir şekilde enerji sarf ederek çırpınmakta. Bu uğurda Fazilet Partisi'ni kapatılmaktan kurtaracak anayasa değişikliğine bile evet demekte. Gerçi tarihi iyi inceleyenler bilirler ki Ecevit her daima irticaya kol kanat germiştir. 1970'li yılların ortasında Erbakan için kanun değiştirerek onun siyasi hayatının bitmesini önleyen kendisidir. Yargılandığı davada ceza alması kesinleşen Fethullah Gülen'i çıkardıkları af kanunu ile kurtaran yine Ecevit değil midir? Hem Demirel'in Cumhurbaşkanlığı makamında kalmasını sağlamak hem de Fazilet Partisi ve Erbakan'ı kurtarmak uğruna anayasayı değiştirmek için canla başla çalışmak yine Ecevit'e düşmüştü. Demirel'in bu duruma verdiği cevap da gazetelere yansıdı. Bu değişiklik lazımsa ne denir? Demirel, ben bir işe girdim mi adamın anasını ağlatırım demeyi de ihmal etmiyor. Milletvekillerine yapılan baskılar da fayda etmeyince kendine Güniz sokaktaki evinin yolu gözüküyordu. Nakşibendi tarikatının kurucusu Ziyaeddin Halid'in yegane amacı doğuda şeriatçı bir Kürt devleti kurmaktı. Bu arada yine doğu illerimizde bir başka şeriatçı Kürt devleti kurmanın hayalleriyle yetiştirilen biri daha beliriyordu. Bu da Nurculuğun kurucusu Kürt kökenli Molla Said'ti. Molla Said veya asıl ismiyle Said-i Kürdi, Kürt Teali Derneği'nin ve Kürt Neşri Marif Cemiyeti'nin de kurucularındandır. Ona göre Atatürk hadislerin bildirdiğine göre dini yıkacak bir insandır. Said, Atatürk'ün nur risalelerini tokadı sonucu öldüğü hezeyanlarına sarılabilecek kadar gafil, Kur'an-ı Kerim'de kendisinden bahsedildiğini, Hazreti Ali'nin kitaplarında kendini müjdelediğini iddia edecek kadar da zır deli, ben biraderi azamım Şeyh Said'in intikamını alıyorum, aldım diyecek kadar da hain. Bunun bütün bu özelliklerin ve kitabın ileriki sayfalarında yer alacak ihanetlerinin de bilinmesine rağmen Demirel Said için şunları söyleyebilmiştir. Said Nursi büyük alimdir, büyük bir Kur'an müfessiridir, büyük alim değildir diyenin alnını karışlarım. Demirel Nurcuların yayınladığı İslam Demokrasi Laiklik adlı kitapta kendisine sorulan, meclisin açılışına milletvekillerinin okuduğu yemin metninde yer alan Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma ibaresi demokratik prensipler açısından nasıl değerlendirilebilir şeklindeki soruya verdiği cevapta aynen şunları söylüyordu. O yemin metninin hangi şartlar içinde meydana getirildiği kimsenin meçhulü değildir. Bunlar hep müdahale sonrası askeri idarelerin yaptığı şeylerdir. Onların ufuneti geçip de zihinler rahat olup tartışma ortamı açılıncaya kadar bir emri vaki şeklinde bunlar gider. Demirel 1920'ler sonrasının devleti millet için değildir derken milletin de devlete küstüğünü söylüyor ve daha sonra şunları anlatıyordu. İran İslam Cumhuriyeti kurulmuştur. Pakistan İslam Cumhuriyeti vardır. Böyle birkaç memleketin başında İslam kelimesi yer almıştır. Aslında 1924 Anayasası'nda da Türk Devleti'nin dini, dini İslam'dır denildiğine göre o günkü devlet de bir İslam Cumhuriyeti'dir. 1923'te kurulmuş bulunan Türkiye Cumhuriyeti bir İslam Devleti'dir. Atatürk'ün kurduğu laik cumhuriyet elden gidiyor şeklindeki beyanların bence iyi bakıldığı zaman tutarlılığı yoktur. Atatürk'ün kurduğu devlet laik devlet değildir, İslam Devleti'dir. Fethullah gençlerin ilahi kelimetullah şuuru ile yetişmesini isterken Demirel de gençlerde aynı özelliklerin olmasını istiyordu. Demirel ile Fethullah'ın bir başka benzer yönleri de tehlike halinde hicret sünnettir prensibine sıkı sıkı bağlı kalmalarıdır. Fethullah ismi MGK'ya sunulan raporlarda yer aldığı söylentilerinin medyada da yer almasıyla hemen sağlık sorunları baş gösteriyor, bir koşu Amerika'ya gidiyordu. Tehlike geçip döndükten sonra bu kere de Ankara DGM Başsavcılığı'nın hakkında soruşturma başlattığının ortaya çıkması üzerine tekrar Amerika yollarına düşüyordu. 24 Mart 1963 günü AP Genel Merkezi taşlanmaya başlandığında şapkasını kaptığı gibi arka pencereden kaçıyor, aylarca parti binasına uğramıyordu. 12 Mart 1971 günü muhtırayı duyar duymaz yine şapkasını alıp başbakanlıktan çekip gidiyordu. 12 Eylül 1980 tarihinde de demokrasinin simgesi olarak lanse ettirdiği şapkasını alarak demokrasiyi askeri darbeye emanet ediyordu. 1991 seçim kampanyasında ben gerçek demokrasi istiyorum. Herkesin düşündüğünü açıkça söyleyebildiği, yasaksız konuşan Türkiye için yollardayım. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Benim köylüm, benim çiftçim, benim işçim diyor. Halk da kurtar bizi baba şeklinde feryat ediyor. Bizi baba da kurtaramazsa babayı yedik diye düşünüyordu. 1993 Nisan'ında Cumhurbaşkanı Özal ölünce geride daha kanlı bir tablo, felç olmuş bir ekonomi, sefalet sahneleri bırakarak 600 bilmem kaç rakımlı tepe olarak adlandırdığı yere çıkıyordu. Fakat basını ve siyasi partileriyle karşısında doğru dürüst bir muhalefet kalmadığı için artık kendisi için kaçtı sözleri duyulmuyordu. O bundan kelli Cum babaydı. Bir yolsuzluk söylentisi mi oldu? Cevabı hazırdı. Verdiysen ben verdim. İnsanların söyleyebilecekleri hiçbir şeyleri yoktu artık. Ört ki ölem demekten gayrı. Cumhuriyetin kuruluş aşamasında ve gelişiminde saldırıların yoğunlaştığı yıllarda başrollerde Said-i Kürdi'yi görmekteyiz. İçinde bulunduğumuz yeni dünya düzeni aşamasında ise ılımlı İslam bazı şeriatçıların deyimiyle Amerikano İslam'ın rolüne soyundurulmuş olan kesimin temsilcisi olarak da Fethullah Gülen'i görmekteyiz. Fethullah'ın Amerika'ya güveni ve hayranlığı tamdır. Bu tavrın kanıtı Amerikan vari Keptagan askere duyduğu güvenin ve onu peygamberin yanında bulunan sahabelere benzetmesinin yanında Küçük Dünya adlı kitabına koyduğu birkaç fotoğraftan birisinde de görülmektedir. 138. sayfada yer alan fotoğraf Gülen'i bir binanın önünden adeta tavaf edercesine geçerken göstermektedir. Bu bina Kabe değil, Beyaz Saray'dır. Ancak Gülen'in bu konuda bundan daha açık mesajları vardır. 4 Eylül 1997 tarihli Zaman Gazetesi'nde yaptığı açıklamada bu durum görülmektedir. Bu manada inanmış bir insanın Batı karşısında Amerika ile entegrasyon karşısında olması katiyen düşünülemez. Gerek mütareke yıllarında Amerikan mandası isteyenlerin özlemleri, gerek Fethullah'ın hayalleri. Öyle ya, en ufak bir ayak sesinde soluğu İslam'ın doğduğu yer olan Mekke'de değil de Amerika'da almasının başka bir izahı var mı? Evlenme ve sakal bırakma gibi konularda İslam'a aykırı kararlar veren, bu kararlarını da rüyalara dayandıran, ailesinin peygamber soyundan geldiğini söyleyen, ancak dedelerinin öz be öz Kürt mü yoksa Kurt mu olduğu konusunda tereddüde düşen Fethullah'ın bu muazzam organizasyonu yönettiği iddialarını sürekli olarak yalanlaması, insanın aklına acaba bazen de doğru mu söylüyor düşüncesini de getiriyor. Fethullah amaca ulaşmak için her yolu da mübah olarak görüyor. Cemaatine verdiği öğütlerinde 10 milyonluk tazminat davasını kazanmak için milyarlar harcayın, biz bunu karşılarız, avukat kiralayın, hakim kiralayın diyordu. Demirel'in Fethullah'ın elinden hoşgörü ödülünü alması, Ecevit'in her fırsatta kendisine övgüler düzmesi, Mesut Yılmaz'ın elini öpmesi, Cindoruk'un onu yere göğe sığdıramaması, Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan'ın ve milletvekillerinin yine Fethullah'ı sürekli olarak savunması, bu savunmaların da ne kadar haklı olduklarının veya olmadıklarının ortaya çıkması, takkelerin düşüp kellerin ortaya çıkması için 32 kısım tekmini birden Fethullah'ın seyir defterini açmaya başlayacak. Fethullah Gülen'in dedeleri. Fethullah Gülen dedelerinin, annesinin ve akrabalarının seyyid olduğunu, yani peygamber soyundan geldiklerini söylüyor. İş şecereye dayandığında kaybolduğunu anlatıyor. Dedelerinden ermiş gibi, evliya gibi bahsediyordu. Dedelerinin ahlattan namus meselesi yüzünden sürüldüğünü belirterek de şunları aktarıyor. Bizim sülale bir namus meselesi yüzünden karşı tarafla bir silahlı çatışmaya girer. Halil dedemin kız kardeşi kaçırılmıştır. Vuruşma esnasında karşı taraftan biri ölür ve devlet meseleye el koyar. Halil dedem çok suçlu görülmez ki sadece sürgün edilir. Önce Hasan Kale'ye, sonra da Korucuk köyüne yerleşir. Halil dedem hep ahlata geri dönme düşüncesiyle yaşamıştır. Onun içindir ki ahlattaki mal varlığına dokunmamış, sadece taşınabilir mallarıyla bu sürgün edildiği Hasan Kale'ye, oradan da Korucuğa gelmiştir. Ancak hiçbirine bir daha ahlata dönmek nasip olmayacaktır. Halil dedemin çocukları buradaki gayrimenkulleri 80 bin altına satarlar ve aralarında paylaşırlar. Halil dedemin oğlu Şamil Ağa'nın iki oğlu vardır. Bunlardan biri Süleyman Efendi, ikincisi Molla Ahmet'tir. Molla Ahmet benim dedem, Şamil Ağa'nın yani Gülen'in babasıdır. Molla Ahmet ilim ve takvasıyla temayüz etmiş müstesna bir insandı. Hayatının son 30 senesinde ayağını uzatıp yatmamış, daha doğrusu sırtı yatak yüzü görmemiştir. Denildiğine göre uykunun ağır bastığı anlarda sağ elini alnına koyar ve biraz kestirir. İşte onun bütün uykusu alnı eline dayalı bu kestirmeden ibarettir. Vaktinin diğer kısmını hep çalışarak ve ibadet ederek geçirir. Pehlivan yapılı, uzun boylu, mehabet dolu fiziği görünümünün yanında onun bu surete denk bir de sireti ve ruhi yapısı vardır. Onu tanıyanlar günde birkaç zeytinle iktifa ettiğini söylemektedirler. Onun züht ve takvası dillere destandır. Çünkü o varlık içinde bir zahit hayatı yaşamıştır. Zira babalarından kalan mirası iki kardeş pay ederken altınları tas tas paylaşmışlardır. Teker teker saymak çok vakitlerini alacağı için böyle yapmışlardır. O devirlerde onların bu miras bölüşme keyfiyetleri de çok meşhur olmuş bir hadisedir. Fethullah Gülen dedelerini anlatırken göklere çıkarıyor. Onlara bir veli, bir ermiş ve adeta bir evliya havası veriyordu. Dedem Şamil Ağa'nın babasına benzer yönleri vardı. O da bir ukba adamı gibiydi. En şiddetli dönemlerde bile sarıksız gezdiğini görmedim. Sarığını Osman Gazi Hazretleri gibi sarardı. Şamil dedemin hakiki ulemaya çok saygısı vardı. Fakat o gerçek veliyi babası Molla Ahmet'in şahsında görmüş, tanımıştı. Molla Ahmet ki yemez içmez, kimseden hediye dahi kabul etmez, sabaha kadar namaz kılar, bir zeytinle yetinir, günlerinin çoğunu oruçlu geçirirdi. İşte dedeme göre velinin tarifi buydu. O bu tarifin dışında kalanları meşayihtan kabul etmez ve bunlar şeyh değil pilavcı takımı derdi. Fethullah'ın anlattıklarına göre ortada bir cinayet söz konusudur. Ama devlet cinayete rağmen Halil dedesini içeri alıp adalete teslim etmek yerine serbestçe ahlatı terk etmesine göz yummuş ve Korucuk köyüne yerleşmişler. Fethullah'ın anlatımlarından da açıkça görüleceği üzere ne Halil dedesini ne de oğullarını bir daha takip eden, taciz eden ve işledikleri cinayetin hesabını soran olmamış. Fethullah Gülen'in gayrimenkulleri 80 bin altına sattılar. İki kardeş babalarından kalan mirası pay ederken altınları tas tas paylaştılar sözleri insanın aklına ister istemez bazı soruları getiriyor. Acaba 80 bin altın gibi o devir için çok yüksek olan bu meblağı kim buldu da verdi? Bu ağa veya böylesi zengin ağalar kimlerdi? Kan davasına sebep olabilecek bir konuyla ayrılan bir ailenin taşınmazlarını almaya hem de 80 bin altın gibi çok yüksek bir bedel ödeyerek cesaret eden veya edenler kimlerdi? Gerçekten Halil dedesi ahlattan hangi sebeplerden dolayı ayrılmak zorunda kaldı? Cinayet mi yoksa daha başka bir sebep mi? Bu soruların cevabı açık değildir. Fethullah Gülen'den dedelerini dinlemeye devam edelim. Halil dedemin oğlu Hurşit Ağa'nın iki oğlu vardır. Halil dedesinin ikinci oğlunun ismi kitapta geçmemektedir. Oysa 80 bin altını paylaşanlardan biri de ismi hatırlanmayan bu kişidir. Bunlardan biri Süleyman Efendi, ikincisi Molla Ahmet'tir. Molla Ahmet benim dedem Şamil Ağa'nın babasıdır. Molla Ahmet ilim ve takvasıyla temayüz etmiş müstesna bir insandı. Hayatının son 30 senesinde ayağını uzatıp yatmamış, daha doğrusu sırtı yatak yüzü görmemiştir. Denildiğine göre uykunun ağır bastığı anlarda sağ elini alnına koyar ve biraz kestirir. İşte onun bütün uykusu alnı eline dayalı bu kestirmeden ibarettir. Vaktinin diğer kısmını hep çalışarak ve ibadet ederek geçirmektedir. Pehlivan yapılı uzun boylu muhabbet dolu fiziki görünümünün yanında onun bu surete denk bir sireti ve ruhi yapısı vardır. Ancak babasının büyük babasını gören ve uzun süre onun yanında yaşayan biri böyle anlatabilir. Oysa Fethullah Gülen kendi babası Ramiz'in bile Molla Ahmet'i görmediğini gene aynı kitabın 16. sayfasında "Babamın kendi dedesini gördüğünü zannetmiyorum" sözleriyle açıklar. Fethullah Gülen dedem dediği babasının büyük babası olan Molla Ahmet'i anlatmaya şöyle devam eder. Molla Ahmet dedem riyazatı ömrü boyunca terk etmemiştir. Onu tanıyanlar günde birkaç zeytinle iktifa ettiğini söylemektedirler. Fetullah'ın anlatımlarına göre bu zat asla sırt üstü yatmamakta, sadece elini alnına dayayarak kestirmekte, gündüzleri tarlada çalışan bu pehlivan yapılı yani koca cüsseli adam tarladan geldiğinde kitap okumakta ve günde sadece ve sadece birkaç zeytin ile doymaktadır. Oysa riyazat tarikatlarda nefis terbiyesi için belli bir süre uygulanan ama sürekli olmayan bir usul olup dince uygun bulunmamaktadır. Çünkü dine göre insan nefsinden de sorumludur. Allah benim verdiğim nimetlerden yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz şeklinde bildirirken, Molla Ahmet'in sürekli olarak koskoca bedeniyle birkaç zeytin yiyerek günlerini geçirmiş olmasını anlamak mümkün görülmemektedir. Babasının büyük babasını bu sözlerle yüceltmeye çalışan ve alim olduğundan dem vuran Fetullah Gülen, farkında olmadan olsa gerek gene küçük dünyasının 16. sayfasındaki şu sözleriyle çelişkiye düşmektedir. Molla Ahmet tamamen bir ukba insanıdır. Tarlada çalışır, kitap okumaya düşkündür. İbadetle meşgul olmayı hayatının gayesi haline getirmiştir. Babam Ramiz Efendi dedesinin bu davranışını biraz fazla bulur. Oysa Fetullah Gülen babası Ramiz'in Molla Ahmet'i görmediğini aktarmıştı. Bütün semavi dinlerde baba veya annenin bağlı bulundukları dini bildikleri ölçüde çocuklarına öğretmek, bilmiyorlarsa bilen kişiler kanalıyla bilgilenmelerini sağlamak dini bir vecibedir. Hele alim olan kişilerin çocuklarına dini, örneğin Kur'an-ı Kerim'i öğretmemeleri mümkün değildir. Ancak Gülen'in şu sözlerinden, ''Babam Kur'an'ı 30 yaşlarında öğrenmiş, ben 4 veya 5 yaşlarındaydım. Evimize herkesin hürmet ettiği, iyi molladır dediği Halil Efendi Hoca namında bir zat gelmişti. Babam onun dizinin dibinden hiç ayrılmazdı. İhtimal babam Kur'an okumayı ondan öğrenmişti.'' Fetullah'ın babasının 30 yaşına kadar Kur'an okumayı bilmediğini öğrenmiş bulunuyoruz. Fetullah babası Ramiz'in 30 yaşına kadar Kur'an okumayı bilmediğini itiraf ederken, aynı zamanda büyük babası Şamil Efendi'nin de Kur'an bilmediğini belki de dalgınlıkla ikrar etmektedir. Çünkü kitapta büyük babası Şamil Efendi'nin Kur'an bildiğine dair bir açıklamaya net olarak rastlanmamıştır. Ama ona da kutsilik kazandırmak için Şamil'i şu satırlarla anlatır. Dedem Şamil Ağa'nın en şiddetli dönemlerde bile sarıksız gezdiğini görmedim. Sarığını Osman Gazi Hazretleri gibi sarardı. Osman Gazi'nin değil sarığı, yüzünün şekli bile meçhulken, bu gibi belirsiz ifadeler olsa olsa ardından gidenlere bir mesaj niteliğinde değerlendirilebilir ve bu mesajla verilmek istenen de, ben mana alemiyle direkt irtibat halindeyim. Osman Gazi Hazretlerine de sarığını daha inceleyecek derecede bir yakınlık içerisindeyim. Yani ben bir veliyim olsa gerek. Buna tasavvufta keramet derler. Ancak tasavvufta keramet göstermek çok çirkin görüldüğünden hiçbir veliden kendi isteğiyle keramet sadır olmaz. Anlaşılacağı üzere Fetullah Gülen'in dedeleri altınları tas tas bölüşüp günde bir zeytinle idare ediyorlar. Hatta günlerinin çoğunu da oruçlu olarak geçiriyorlarmış. O halde bu binlerce altın ne oldu? Derseniz onun da cevabı yok. Fakir fukaraya dağıtmışlardır derseniz öyle bir kanıt ve anlatım yok. Fetullah Gülen'e kalmıştır diye düşünürseniz yine yanılırsınız. Zira Fetullah hayatını anlatırken ekmek alacak parasının bile olmadığını, günlerce aç kaldığını defalarca söylemiştir.